Ayrım 38, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 521. 630-631, Şirk'in son hamleleri, Huneyn Vadisi'nde cana can, dişe diş, süt kardeş Şeyma, şehitlik sevdasında bir yiğit ve yaşlı anneciği, Hazreti Ebu Bekir'in kerameti. Cürümler kim kosak sığmaz cihane ya Resulallah, şefaat kıl budur hali zamane ya Resulallah, la adri. Günahlarımızı bütün cihana yüklesek sığmaz ey Allah'ın elçisi. Zamanenin hali budur. Bari sen şefaat eyle. Menkıbe. Bu bölümde anlatılan Neffel'in hikayesi yalnızca menkıbevi kaynaklarda yer almaktadır. Neffel için. Gazanız mübarek olsun ya Resulallah. Oğlum nerede? Dönüş yolunda hep bu sorudan korkmuştum. Uhud eteklerinden geçilmiş, sıcak kum buharlarının üzerinden Medine'nin evleri tek tük görünmeye başlamıştı. Herkeste bir heyecan, neşe ve mutluluk vardı. Bugün sevinç günüydü. Fetih ordusunu karşılamaya gelen bunca insandan kimisi oğluyla, kimisi kocasıyla, kimisi babasıyla kucaklaşıyordu. Ama işte bu soru, sanki Uhud ile Medine arasını dolduran bir hüzün olup göklere ağdı. Gülüm ne cevap verebilecek, ne çare düşünecekti? Yaşlıca bir kadının kalbini kırmak veya umudunu sekteye uğratmak onun seciyesinde yoktu. Allah'ın elçisi olmanın ağırlığı da bunu kaldırmayabilirdi. Ama Ninecik, Allah Resulü'nün boz katırının yularına yapışmış, artık iyiden iyiye bükülen belini doğrultmaya çalışarak sormuştu. Gazanız mübarek olsun ya Resulallah, oğlum nerede? Bu sorunun evveli Mekke fethinden eski bir zamana yaslanıyordu. Birkaç ay önce Gülüm, mescitteki lezzetli sohbetlerinden birinde şehit olmanın Allah katında büyük ecir ve değeri olduğunu anlatıyordu. Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp 10 kere şehit olmayı temenni eder. Dinleyenler arasında bir delikanlının yerinden kalktığını ve koşarak gittiğini gördüm. Henüz sohbet bitmemişti ki, yanında eşi ve 8-10 yaşlarında iki çocuğuyla yeniden geldi. Bir köşede oturup sözün sona ermesini beklediler. Meclistekiler dağılırken Gülüm onları yanına çağırdı. ''Buyur bakalım Neffel, Medine'nin güzelliği, bir şey mi istersin? Ey Allah'ın elçisi, huzurunuzda ben dua etsem lütfedip amin der misiniz?'' Hak cemalinin aynası olan Gülüm evet manasında ellerini açtı. Ey yüceler yücesi Rabbim, Neffel kuluna şehitlik nasip eyle, hatta yavruları yetim, hanımı dul kalsa da. Gülüm Neffel'in eşine ve çocuklarına baktı. Onlar da ellerini açmış, amin demek üzere bekleşiyorlardı. Şefkatli yüreği titremesine rağmen açılan ellere uyarak onlara istediklerini verdi. Amin, amin ya Rabbel alemin. Neffel'i ikinci defa Mekke seferinin hemen öncesinde ordu yola çıkmak üzereyken görmüştüm. Bu sefer yanında annesi de vardı. Yaşlıca, kamburu çıkmış, yüzünde uzun yılların ve derin acıların çizgileri olan bir ninecik. Önceki duayı ve yemini bilmeden ağlıyor ve yalvarıyordu. ''Ya Resulallah, benim gözümün yaşına acı. Hayatımda gören gözüm ve tutan elim bu oğlumdur. Bundan başka sığınacağım yok. Gördüğünüz gibi garip ve fakirim. Üstelik bu oğulcuğum harp etmesini bilmez. Bir seferin sıcağına, soğuğuna bile dayanamaz. Olur ha, başına bir iş gelirse ben sefil kalırım. Kimse halimi sormaz. Diyorum ki müsaade buyurursanız.'' Gülüm Neffel'e dönüp sefere katılmaması gerektiğini söyledi. Bununla da kalmadı, kendisine kefil olduğunu, bu niyet ve azmiyle cihat sevabını zaten aldığını, edilen dua bereketiyle şehitlik mertebesine de kazanabileceğini, artık gözü yaşlı annesinin rızasını her şeyden üstün tutması gerektiğini anlattı. Ama Neffel yalvarıyordu. ''Ey Allah'ın elçisi, beni cihattan alıkoymayınız. Canımı ve başımı hak yoluna koymanın lezzetinden beni mahrum bırakmayınız. Anneciğime de dua buyurunuz ki Rabbim ona hem sabır versin hem sebat.'' Gülüm arada kalmıştı. Bu sefer nineciye döndü. ''Ana yüreğidir. Elbette evladı yanında ister. Lakin gel bu yiğidini şu hayırlı yoldan alıkoyma.'' Kadın sebatlı çıkmıştı. Önce boynunu büküp razı oldu. Lakin bir pazarlık yapmayı da ihmal etmedi. Sorudan ve hesaptan beri olan Kutlu Nebi ile dua ve aminin hilafına bir pazarlık. ''O halde ey Allah'ın elçisi, oğlumu evvel Allah'a ardından da sana ısmarlıyorum. Bizzat koruyup kollayarak onu bana sağ salim getirmeni temenni ederim.'' Mekke'ye gidildi. Fetih esnasında Neffel de herkes gibi çok gayretliydi. Geri dönüşte Sakif ve Hevazinlilerin mücahitler üzerine ordu hazırladıkları haberi gelmişti. Dağlık bölgelerde göçebe hayatı yaşayan haşim ve başına buyruk mizaçlı bu iki kabile, cahilliklerinden ötürü güçleri ve sayılarıyla gitgide kibir küpü olmuşlardı. Mekke'nin fethinden sonra Kureyş'in hemen hemen tamamı İslamiyet'le şereflenmiş iken, bunlar gülüme düşmanlık güdüyor, düşmanlıklarını da 10 bin aşkın Müslüman ordusuna kafa tutarak gösteriyorlardı. Kabile reislerinin kendi aralarında Muhammed henüz savaş nedir görmedi, ona gününü birlikte gösterelim diye kan yalaştıkları bile söylendi. Galiba Kureyş'le birlikte çevre kabileler de Müslüman olunca İslam sınırlarının birdenbire yurtlarına dayanıverdiğini ve sıranın kendilerine geldiğini görmekten ürkmüşlerdi. Müslüman korkusu çekmektense bir baskın verip hepsini toprağa karıştırmak daha karlıydı. Hevazinlilerin lideri Malik bin Af henüz 30'larında, gözü pek bir adamdı. Zekice ve o güne kadar görülmemiş bir plan yaparak kabilesinin kadın ve çocuklarını sefere dahil etti. Böylece askerlerinin cesaretle çarpışmalarını sağlamış ve dönüp geri kaçmalarını engellemiş olacaktı. Evtas sahrasında karargahını kurduğunda saçlarını çözüp askerlerine şöyle seslendi. Askerlerim, amcamın oğulları, az sonra Huneyn Vadisi'ne doğru yola çıkıp Müslüman ordusuyla karşılaşacağız. Huneyn'in kertenkeleleri orada Muhammed'in son çarpışmasına şahit olacaklar. Bugüne kadar onun yendiği ordular sizin gibi kahraman bir ordu değildi ve sizin reisleriniz gibi de kumandanları yoktu. Bu savaş harp bilgisiyle bize zaferi getirecektir. Aksi takdirde işte karılarınız ve çocuklarınız. Onların esir ve köle olmalarını istemiyorsanız göreyim sizleri. Her kim bir Müslüman görürse atından evvel şaha kalkmalıdır. Şimdi kırın kılıçlarınızın kınlarını ve tek bir adam gibi yek vücut olup saldırın. Bilin ki zafer ilk hamleyi yapanındır. Ümmetinin çokluğuyla sevinen Gülüm, Huneyn'e gelince 12 bin kişilik İslam ordusunu bekleyen 20 bin kişiyle karşılaşıverdi ve açtı ellerini. Allah'ım bize yardımını indir. Muhakkak sen onların bize galip gelmesini istemezsin. Şiddetli savaş tam bir gün sürdü. Malik bin Af, akşama doğru Gülüm'ü yenemeyeceğini anlayıp ordusunu geri çekerken meydanda 70 kadar ölü bırakmıştı. Gülüm'ün ordusu ise pek çok esir ve ganimete karşılık orada Allah'a 5 şehit teslim etti. Nehvel'e gelince, o vaktiyle amin denilen dua gereği yerde yatıyordu. Gülüm naaşının yanına gelip dua buyurdu. Allah sana rahmet etsin. Yarın onun huzuruna şu başın arşın altında ve mis kokusu içinde varacaksın. Nefvel'in naaşı defnedilirken Gülüm'ü ayak parmaklarının ucuna basarak yürür gördüm. Ebu Bekir de görmüş olmalıydı ki sebebini sordu. Gülüm'ün cevabına çok ama çok sevindim. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Nefvel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yer bulamıyordum. Bir melek kanadını benim ayaklarımın altına sermişti de ona basıyordum. Ertesi gün yola devam edildi. Gülüm Nefvel'in kaybına üzülüyordu. O kadar ki teselli için Allah ona kayıp birini gönderdi. Süt kardeşi Şeyma'yı. Sağdoğulları yurdunda henüz küçük bir çocuk iken beraber oynadıkları Şeyma, Halime'nin kızı Şeyma. Malik'in ordusuyla Huneyn'e getirilenler arasındaymış. Müslümanlara esir düşünce basmış yaygarayı. Bilin ki ben efendinizin süt kardeşiyim. Eğer beni bırakmazsanız sizi yaptıklarınıza pişman ederim. Onu görünce simasından tanıdım. Mücahitler kendisine sert davranmıyorlardı ama o bir türlü esareti kabul edememişti. Ardı arkası gelmeyen tehditleri bu yüzdendi. Artık usanan mücahitler ordu konak verdiğinde sözünde doğru olup olmadığını öğrenmek için onu huzura getirdiler. Şeyma orada da aynı iddiayı tekrarladı. Muhammed, bilesin ki ben senin süt kardeşinim, Şeyma'yım. Gülüm yüreğine ılık bir şeylerin aktığını hissetti. Yıllar öncesinin tatlı hatıraları. Çocuk Halime geldi gözlerinin önüne. Onu en son Mekke'de Büyük Hatice'nin evinde görmüş, hasret gidermişti. Her şeyi dün gibi hatırlıyordu. Güzel ve bereketli zamanlardı. Karşısındaki kadının Şeyma adını anmasıyla bile dimağını mest eden ve vefa duygusunu gizlemeye çalışarak sordu. Bunu neyle ispatlarsın? Elbette ki omzumda bulunan küçük diş iziyle çocukken ısırmıştın. Hatırlıyor musun? Gülüm'ün bir şey demesine fırsat kalmamıştı. Şeyma, o delişman kadın omzundaki ridayı küçük bir diş izi görünecek kadar yana sıyırdı. O anda Gülüm'ün gözleri yaşardı ve yanakları al al oluverdi. Hakikat Şeyma'ydı bu. Beraber koşup oynadıkları, kuzuları otlattıkları ve saklambaç oynadıkları o güzel kalpli kız. Onun yanına oturttu, pek mahzun olmuştu. Dola gelen gözlerle eski günlerden, anne ve babalarıyla olan hatıralarından, kardeşlerinin hallerinden bahsettiler. Sözün bir yerinde Şeyma artık dayanamadı, ağlamaya başladı. Yanağındaki sicim sicim gözyaşları esaretin verdiği hüzün müydü, yufka yürüleklilik mi, yoksa aklından hiç çıkarmadığı süt kardeşinin hasreti miydi kestiremedim ama Gülüm'ün de yanakları ıslandı ve süt kardeşinin tesellisi için ne gerekiyorsa yaptı. Nefvel'in kederini böyle bastırdığını düşündüm. Şeyma da Müslüman oldu ve süt kardeşiyle iftar etti. Ayrılırken Gülüm Şeyma'ya bütün iyi niyetiyle sormuştu. Sevgili kardeşim, istersen dostluk ve saygı görerek yanımda otur. İstersen faydalanacağım bazı mallar verip seni kavmin ve kabilenin yanına döndüreyim. Evladu iyalim var Muhammed, sen beni kavmimin yanına döndür. Şeyma birazcık duraksadıktan sonra iç geçirdi. Galiba gözündeki yaşları saklamaya çalışıyordu. Kuzuları güttüğümüz zamanlar ne güzel zamanlardı Muhammed. Keşke ne biz büyüseydik ne de kuzular. Şeyma Gülüm'e sevinç getirmişti ama hüznünü gidermemişti. Soru Medine yakınlarında onu bekliyordu. Gazanız mübarek olsun ya Resulallah, oğlum nerede? Arş-ı seyran, ferş-i meydan edinen, kaleme hüküm koyup levh-i okuyan, bizzat Yüce Allah tarafından Taha ve Yasin ile övülen kutlu kul bu soru karşısında çaresiz kalmıştı. Durakladı. Uhud etekleri sessizliğe gömülmüş, kainatın sevgilisinden cevap bekliyordu. Karşılamaya gelen kadınların şarkıları, Resulullah'la ashabını öven şiirleri, def sesleri ve sevinç çığlıkları sanki birdenbire susuvermiş de bütün sahra bu sorunun cevabını duymaya çalışıyordu. Bir an kuşların bile seslerini kestiklerini hissettim, belki meleklerinde. Ve gözler Gülüm'e çevrildi. Söyleyeceği hiçbir sözden önce bu kadar zorlandığına ben şahit olmamıştım. Yutkundu. Boğazına bir şeylerin düğümlendiğini anladım. Gözlerini kadının yüzünden kaçırmak istiyor ama nezaketinden bunu yapamıyordu. İnip kucaklamak, teselli etmek istedi ama bunun yaraya merhem olmayacağını biliyordu. Oğlunu koruyup kollamasını istemişti kendisinden. Ne yapmalıydı, nasıl davranmalıydı, bocaladı. Nihayet sağ elinin parmaklarını yumdu ve baş parmağıyla omzunun üstünden arkaya işaret etti. Geride kaldı anlamında bir işaretti bu. Bir an acaba dedim içimden ama hayır. Gülüm hiç yalan söylememiş, kimseyi aldatmamıştı. Şimdi de yapmazdı. O el-emin idi. Anladım ki elinin işaretinde geride bir yerde şehit kaldı anlamı saklıydı. Kadıncık işaretten sonra hiç tereddütsüz bineğin dizginlerini bıraktı. Ama gözleri aranıyordu. Oğlu gerilerdeydi demek. Öyle anlamıştı. Yine de yüreğine bir ateş düşüverdi. Bekledi ve gelenlere baktı. Gülümden sonra birkaç atlı, birkaç piyade daha geçti. Birkaç kadın daha oğullarına, kocalarına sarılıp kucaklaştı. Birkaç zafer şiiri daha okunup mücahitlere iltifatlarda bulunuldu. Derken gözüne Ömer ilişti. Hah dedi içinden. Ömer geliyor, ona sorarım. Ömer onu tanıyordu ve az evvel Gülüm'ün baş parmağıyla geri işaret ettiğini görmüştü. Yakınına vardığında başını çevirdi. Yüz yüze gelmeden yanından geçebilirdi belki ama hayır, işte dinecik atının dizginini tutuyordu. Gazanız mübarek olsun ya Ömer, oğlum nerede? Ömer her zamanki o celal ve azamet haliyle anacığım ne mutlu sana oğlun cennette demeyi ve Gülüm'ün mahcubiyetini gidermeyi kurdu. İyi ama ya kadıncık feryadı basar sonra da Resulullah daha çok üzülürse? Hayır hayır. Onun yapmadığını yapmaya kendisini mezun görmedi. O söylemediyse kendisi de söylememeliydi. Tıpkı Gülüm'ün yaptığı gibi bir tek kelime etmeden Gülüm'ün yaptığı şekilde sağ elini omuz hizasından kaldırıp baş parmağıyla geri işaret etti. Kadıncık atının dizginlerini bıraktı. Şiirler, şarkılar, def sesleri arasında geçenler geçiyor, kavuşanlar kucaklaşıyordu. Ve işte Osman. Kadıncık onun kendi telaşında olduğunu, Ümmü Gülsüm'ü aradığını hiç fark edemedi. Burada olacağından, kendisini karşılamaya geleceğinden emin bir hali vardı üstelik. Her sefer dönüşünde böyle yapmıştı. Ama işte onu göremiyordu. Sefere çıkarken hasta bırakıp gitmişti, şimdi göremiyordu. Onu kaybettiğini anladı. İyi ama sevgili eşi Ümmü Gülsüm olmadan hayat nasıl çekilirdi? Onsuz ne yapacaktı? Resulullah'ın ilk kızı Rukayye'nin acısını görmüş, nurunu kaybetmişti. Şimdi ikinci nuru Ümmü Gülsüm'ü de kaybetmişken Resulullah'a ne derdi? Allah'ın elçisi kızlarına iyi bakamadığını, onları hastalıklara saldığını düşünecek miydi? Medine'ye varınca bu haberle bir kez daha ciğeri yanacaktı şüphesiz. Biri hariç bütün çocuklarının ölümlerini görmek bir babayı nasıl yıkar bitirirdi? Ama o peygamber idi. Acılara dayanmak hususunda da sıradan insanlar gibi olmazdı. Osman kendisini kaybetmek üzereyken atının dizginine yapışan eli fark etti. Ömer'in az evvel arkasını işaret ederek başından savdığı ninecikti bu. Gazanız mübarek olsun ya Osman, oğlum nerede? Osman dikkatle bakınca nineciği tanıdı. Nefvel'in annesi. Şimdi kimsesiz kalmıştı. Onu kendisine benzetti. İçindeki kederi onun kalbinde gördü ve oğlunun şehit olduğu haberini ona söyleyemeyeceğini anladı. Zarif Osman. Duygulu ve hassas Osman. İki nur sahibi Zinnureyn Osman. Ümmü Gülsüm'ün acısı kalbine henüz inmişken bu kadıncağıza ne söyleyebilirdi? Onu kucaklayıp gel anneciğim birlikte ağlaşalım demek geçti içinden ama buna yüreği dayanmayacaktı. Ne kendisinin ne de nineciğin. Elini kaldırıp arkaya işaret etti. Ömer'in yaptığı gibi. Şehit Nehve'nin annesine takılıp kalmıştım. Kadıncık sırayla Ali'nin, Abdurrahman'ın, Ammar'ın ve Talha'nın dizginlerine yapıştı. Hep aynı soru ve hep aynı şekilde geriyi işaret eden kollar. Gülüm'ün arkadaşları her tavır ve edada, her söz ve fiilde olduğu gibi bu konuda da kendisine uyuyorlardı. Mücahitler ilerledikçe kadıncığın umudu azaldı. Oğluyla ilgili kötü bir şeyler olduğunu hissetmiş, kendini buna alıştırmaya çalışıyordu. Develerin ve atların hepsi geçmiş, tek tük adamlar ve yaralılar gelmeye başlamıştı. Gözleri herkesi tek tek arayıp taradı. Hemen her baktığını önce oğluna benzetti ve tekrar tekrar umutsuzluklar yaşadı. Bir ara atının üstünde Ebu Bekir'i gördü. Yanında Muaz bin Cebel, 3-5 adım gerisinde de Zübeyir bin Avvam. Ordunun gerisini almış Rahvan geliyorlardı. Kadıncık son bir umutla koşup atın dizginini tuttu. ''Gazanız mübarek olsun ya Ebu Bekir, oğlum nerede?'' Ebu Bekir işin en zor kısmının kendisine kaldığını anlayıverdi. Omuzları çöker gibi oldu. O hem doğru konuşmak isterdi hem de Gülüm gibi davranmak. Bütün arkadaşları Gülüm'e uymak konusunda yarışırlardı ama Ebu Bekir ona uymamaktan en çok korkanlarıydı. Yalan söyleyemezdi. Zaten diğerleri de yalan söyleyemedikleri için şimdi bu acılı anne onun dizginlerini tutuyordu. Gözü ilerilerde Nehvel'in bekleşen eşi ve çocuklarını da gördü. Onlar da babalarını soracaklardı şüphesiz. Ne yapabilirdi, ne yapmalıydı? Gözlerini yumdu, ağlamaya başladı. Beyaz sakalı ıslanıyordu ve ucunu ağzına almış dudaklarıyla birlikte sakallarını ısırıyordu. Rabbim dedi içinden, bize gönderdiğin kutlu nebiyi gönül yıkmaktan sakındı. Ben ne yapayım şimdi? Nefer'in şehit olduğunu ailesine nasıl söylerim? Söylersem senin Habibine muhalefet etmiş olacağım, söylemezsem yalana tevessül. Yalandan sana sığınırım Allah'ım, bana yardım et. Ya Allah, ya Nefer. Muaz ile Zübeyir irkildiler. Ebu Bekir içinden düşündüklerinin sonundaki iki nidayı açıktan ve bağırarak söylediğini o vakit fark etti. Allah'ın adını anarak haykırmış ve ardından Nehvel'i çağırmıştı. Bunu bilinçli yapmadığını ve hiç daha evvel böyle bir hal yaşamadığını düşündü. Zübeyir'in soran bakışlarına ne cevap vereceğini kestiremedi. Birden nineciğin uzaklara, ordunun geldiği istikamette çok uzaklara baktığını gördüler ve eliyle işaret ediyordu. Başlar hep birlikte çevrildi. Bir süvari okun yaydan fırladığı gibi fırlamış geliyordu. Tozu dumana katarak ve kan terlere batarak. Kadın yerinde duramıyor, sevinçten sanki beli hiç bükülmemiş gibi doğruluyordu. Ebu Bekir ve diğerleri gelenin kim olduğunu merakla tanımaya çalıştılar. At değişik bir attı. Böylesini daha evvel hiç görmemişlerdi. Nal sesleri farklı çıkıyordu. Sanki kanatlı gibiydi. Kaldırdığı toz sanki bir ordudan çıkıyordu. Bu at mesafeleri aşmıyor da mesafeler onun ayakları altında dürülüp gidiyordu sanki. Bekleyişleri uzun sürmedi. Süvari yanlarına geldiğinde kılıcını çekmiş, yüzündeki peçeyi açmıştı. ''Buyur ya Sıddık, beni mi çağırdın?'' Ve bir anne sevincini haykırdı. ''Nefvel, kuzum, oğlum!'' 38. ayrımın sonu, sayfa 533.